Ayrım 47. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 525. Ölmüş. Öldürmüşler. Tüfekle taramışlar. Haç biçimindeki çapayı aldığı dükkanın önünde. Niçin taramışlar? Suçu neymiş? Evet, sevdiğimiz birini yitirdiğimizde erdemlerini, değerlerini öne çıkartırız hep. Acımızı arttırmak, haklı kılmak ister gibi, kötü yürekli bile olsa iyi yürekli, namussuz bile olsa namuslu, suçlu bile olsa masum görürüz onu. Yeryüzünde bir başkasına kötülüğü dokunmayan tek bir insan olsa ninet olurdu bu insan. Kim öldürmüştü onu, kim? Kimin öcünü almak için öldürmüştü? Öc almaktan oldum olası hoşlanmazdı. Akla aykırı, aşağılık, gözü kara tutkulardan kaynaklanan bir eylem olarak değerlendirirdi hep. Öldürmek düşüncesini de oldum olası sevmezdi. Silah kullanmadaki ustalığına, talimlerde yalancı kalelere saldırmadaki becerisine karşın öldürmeyi hep düşünce biçimine aykırı bulmuştu. Bu nedenle toplu kıyımın yapıldığı o korkunç pazar günü Ferruccio'ya kolayca kimseyi öldürmeyeceğime ant içerim demişti. Oysa bu gece öldürmek düşüncesi aklına yatıyordu. Yenmeye hazır olgun bir meyve gibi iştahını kabartıyordu. Ninet'in öcünü almak mantık adına kullanılması gereken bir haktı. Akla uygun, haklı bir davranıştı. Düşünce olarak da ahlak açısından da doğruydu. Evet, düşünce olarak da giydiği üniforma sizinkinden başka diye, barikatların karşı tarafında bulunuyor diye, tanımadığınız birini, başka koşullarda kahve içmeye davet edebileceğiniz birini öldürmenin bir anlamı yoktu. Ama size zarar veren, elinizden bir şeyinizi alan, sizi acılara boğan birini öldürmenin anlamı vardı. Çünkü böylece bozulan bir denge yeniden sağlanır, karışıklık düzene sokulur ve size zarar veren, elinizden bir şeyinizi alan, sizi acılara boğan kişinin olumsuz eylemi olumlu bir eylemle etkisiz kılınır. Matematikte sistemi yeniden başlangıç aşamasına döndürmek adını taşıyan bu işlem, bir problemin sonuçlarını karşıt bir süreçle geçersiz kılar. Evet, Ninet'i kimin Kalaşnikov'la taradığını bilse onu hiç duraksamadan öldürürdü. Kim olursa olsun, nerede karşısına çıkarsa çıksın, ne zaman olursa olsun, burada bile. Charlie'nin ateş etmek yok, amalcı ölüsü işe yaramaz yollu sözlerinin canı cehennemeydi. Buradayım. Duyuyor musunuz beni? Dışarı çıkın sığırlar. Maymuncuk alaycı tiz çığlıklar atarak atsız yolun karanlığından çıkmış, Hristiyan subayı yine sinirlendirmek amacıyla tek başına hükümetçilerin M113'üne yaklaşıyordu. Yolun yarısına vardığında jipin yanındaki uzun boylu kişiyi gördü ve genellikle boş olan o girintide birinin olmasına şaşırarak durakladı. Gözlerini kıstı, sırıtarak taşkınlığını bu yabancıya yöneltmeye hazırlandı. Ciao Italiano, merhaba İtalyan, buonasera, iyi akşamlar. Şubatlak ne istiyorsun diye yanıt veren Angelo, mermiyi atış düzeneğine yerleştiren kolu çekti hemen. Sonra M12'yi sağ kolunun altına sıkıca yerleştirerek sol elini kaputun üstündeki fenere uzattı. Feneri alıp karşısındakinin yüzüne doğru tutarak yakınca yeşile çalan ışık çemberi ezilmesi gereken bir sinek başı izlenimini uyandıran küçük bir suratı aydınlattı. Yuvarlak gözleri patlaktı, burnu kazmaydı, dudakları çok iriydi ve dudakların arasında bir emmece benzeyen bir izmarit vardı. İzmarit mi? Sineğin saçlarının sarı olup olmadığına bakmak için feneri biraz kaldırdı ve yeşile çalan ışık tüylü miğferi aydınlattı. Pistoia'nın Noel gecesi sözünü ettiği miğferdi. Çavuş Natale'nin miğferi. Yavaş olmak İtalyan, gözümü kör etmek. Kimsin sen? Halit, adım Halit. İtalyanca konuşmak ben. Halit mi? Halit, ölümsüz, sonsuz demek. Ölümsüz, sonsuz mu? Peki bunu kim verdi? Neyi? Miğferi. Vermek yok, almak, kazanmak diye şişindi karşısındakini etkilediğini gören maymuncuk. Ve örümceğin yapışkan ağlarına konmaya giden bir sineğin düşüncesizliğiyle birkaç adım daha attı. Bu sırada yeşile çalan ışık kemerine inerek RDG'leri aradı. Kimden aldın? Nereden aldın? Burada, M113'ün Bersaglieri'sinden. Anladım. Savaş sırasında. RDG-8'ler oradaydı. 25'in incir ağacının yanında Charlie'nin bulduğu ve sıra numarası Gino'yu sakat bırakan bombanın sıra numarasını tutan bombanın benzeri 2 RDG-8. Feneri söndürdü. Yeniden kaputun üstüne koydu. M12'yi yeniden iki eliyle kavradı. Peki bunları kimden aldın? Neyi? İki bombayı. Almadım, Raşit verdi. Raşit mi? Evet, Raşit'le ben balla ekmek. O ekmek, ben bal. Balla ekmek mi? Evet. Ben onun evinde oturmak, yatağında yatmak. Düzmek beni, yalnız beni. Balım demek, hep armağan vermek o bana. Kalaşnikov, Raşit vermek. Kasım ayında bir sandık bomba vermek bana. Bir sandık mı? Bir sandık dolu. RDG çok güzel. Bir tanesi 5 düşman öldürmek, biliyor ben, diye açıklama getirdi. Kendisini yutmaya hazır örümceğin ağının içine daha da girerek. Biliyorsun demek. Denemek ben. Fener sönünce sinek karanlıkta yine silahı omuzunda bir gölgeye dönüştü. Ama çizgileri çok daha belirgindi ve M12'ye dönük göğsü bir atış pavyonunun hedefine benziyordu. Üstelik aptal böcek çok yakına gelmişti. Girintinin tam ağzındaydı. Parmağını tetikten ayırmayan Angelo, Gino'nun öcünü almak gereksemesinden kurtulmanın çok kolay olduğunu düşündü. Hem kolaydı hem de hiçbir sakıncası yoktu. Toprak yükselti başının yarısına geldiği için 6. Tugay'ın M113'ün içindekiler de öbür M113'teki marolarda bir şey göremezlerdi. Büyük bir olasılıkla atılan merminin sesini de yeniden dolan tüfeğin sesini de duymazlardı. Artık daha da yakına düşen M48 mermilerinin gürültüsü her gürültüyü bastırıyordu. Onun öldürdüğünü kim bilecekti ki? Savaş sırasında cesetler, polis soruşturması, balistik inceleme, otopsi konusu olmuyordu. Ne var ki bunları düşündükçe parmağı gevşiyordu. Parmağı gevşedikçe Gino'nun öcünü almanın, Beyrut küçük bir kent, üstelik Gobeira, Şatila, Burç El Baraçni üçgeni daha da küçük olduğu için birini bulmak çok kolay, dediği gündeki gibi ilgisini çekmediğinin bilincine varıyordu. "Defol git," dedi parmağını tetikten çekerek. "Niye?" yanıtını verdi şaşkın bir ses. "Burada durmanı istemiyorum. Çek git." Düş kırıklığına uğrayan maymuncuk bir adım geriledi. Gidecek olursa az önce paçasını zor kurtardığı Raşit'in eline düşebilirdi yine. Raşit'in öfkesi geçmeden eline düşecek olursa en azından tekmeli tokatlı bir dayak yerdi. Burada kalacak olursa, karşısındaki istemezse nasıl kalabilirdi burada? Belki de baştan çıkartarak, karşılık istemeden kendisini vererek. "Sen benden hoşlanmak, çekil git," dedim. "Ben senden hoşlanmak çok, sen yakışıklı. Sen beni düzmek, parasız, ikimiz Raşit'i boynuzlamak. Gitmezsen pişman olursun." Kendisini parasız düzmek, Raşit'i boynuzlamak istemeyen bu yabancının soğuk sesinden çekinen maymuncuk bir adım daha da geriledi. Hükümetçilerin tankına bir göz atıp burada kalıp yine "Ruha laim, dışarı çıkın sığırlar," diye bağırmanın bir yararı olup olmayacağını sordu kendi kendine. Olmayacağı sonucuna varınca başka bir gerekçe aradı ve kendisini ezmemeye karar vermiş olan örümceğin yapışkan ağının içindeki sinek ölüm fermanını imzaladı. Çünkü Blue Jean'in ceplerinin birinde Ninette'den almış olduğu haç biçimindeki çapayı çıkarttı. Karanlıkta sallayarak girintinin ağzına doğru bir adım attı. "Hey Italiano, çekil git dedim sana." "Ben gitmek peki, ama sana satmak çok ucuz, ama çok ucuz bir şey." "Git diyorum yallah, saf altın, ben istemek $50 bak." "Yalnız $50, feneri yak Italiano bak, $40, yalnız $40. "Peki $30 ver, çok iyi fiyat, ucuz fiyat, altın, saf altın." "Zincirli çapa, çapa ve İsa, yakutlu İsa, bak, al bak." Korkunç bir sessizlik oldu. Yalnızca artık başınızın üstünden geçip birkaç metre öteye düşen mermilerin sesi duyuluyordu. Daha sonra soğuk ses mermerden bir sese dönüştü. "Ne dedin, ne dedin?" "Zincirli çapa, çapa ve İsa, İsa ve yakut, yalnız $30, ver bakayım." Angelo sol elini yavaşça M12'nin kabzasından uzaklaştırdı, yavaşça kaputa doğru uzattı, feneri yakıp kaputun üstüne koydu. Yavaşça kolunu uzatıp maymuncuğun satmak istediği takıyı aldı. Yavaşça yeşile kaçan ışığın altına tutunca yakut uğursuz bir biçimde ışıdı. Yavaşça ceketinin sol cebine indirdi takıyı. Sonra maymuncuğun omuzundaki Kalaşnikov'a, Ninet'i öldürmüş olduğu Kalaşnikov'a baktı ve sol elini yeniden M12'nin kabzasına götürdü. İşaret parmağını yeniden tetiğe dayadı. "Kimden çaldın?" "Çalmadım," diye kekelerken maymuncuk o zamana dek alt dudağında duran izmariti yere düştü. "Kimden? Çalmadım, benim, vallahi benim. Kimden?" M12'nin tetiği yumuşacıktı, çok yumuşak. Bileğinizi, işaret parmağınızı titretmezseniz ve içinizdeki öfke büyükse geriye gidişinin her milimetresinin tadını çıkartabilirdiniz. Dibe ulaşmasını birkaç saniye geciktirebilirdiniz. Maymuncuk bunu bilmiyordu. Yabancının parmağını yeniden tetiğe dayadığını da bilmiyordu. Kaputun üstündeki fenerden gelen yeşile çalan ışık öylesine köreltiyordu ki gözlerini, üzerine çevrili M12'yi bile göremiyordu. Ama etrafı koklayarak bilmediği şeyleri duyumsayan bir köpek gibi duyumsamış, yabancının parmağının tetiğe dayalı olduğunu anlamıştı. Tetiğin geriye doğru çekilmekte olduğunu da, çekilmekte olduğunu ve durmayacağını, çünkü korkunç bir hata işlemiş olduğunu da anlamıştı. Yabancıya onun olan bir şeyi satmaya kalkışmıştı. Noel gecesi Faruk sokağında yaptıklarını ele veren bir şeyi, onu bağışlaması olmayan bir cezaya, Raşit'in verdiği cezalardan çok daha ağır bir cezaya çarptıran bir şeyi, Faruk sokağındaki dişsiz karıya vermiş olduğu cezaya. Korkudan taş kesildi. Kaçmaya kalkışmadı, kaçsa da yararı olmayacaktı. Ve alçağın teki de olsa, katil bir sinek de olsa, maymuncuk Halit adını da taşısa, ölümün eşiğindeki her canlı gibi acıma uyandıran bir sesle yalvarmaya başladı. "Ateş etme, kimden çaldın?" diye yineledi Angelo ve yumuşacık tetik biraz daha geriledi. "Bedava vermek sana, ateş etme, kimden?" ve tetik biraz daha geriledi. "Hristiyan orospudan, casus karıdan, ateş etme. Sonra öldürdün onu değil mi?" "Evet, evet, Allah aşkına ateş etme." "Niye öldürdün?" "Çünkü Hristiyan karı casus, sakın ateş etme." "Ateş etme mi?" dedi mermerden ses ve kalbi hedef alan kurşun namludan fırladı. Tam bir top mermisinin kaldırımın üstündeki boşluğun orta yerine düşüp patlayarak parçalarını maymuncuğun sırtına sapladığı bir sırada namludan fırladı. Kalbi 9 milimetre parabellumla delinen, vücuduna top mermisinin parçaları saplanan çaresiz katil sinek önce ileriye sonra geriye doğru sıçradı ve tüylü miğfer başından düştü. Sonra yere yıldı. Tıpkı Faruk sokağında Ninet'in yere yıkılışı gibi. Rahatlama anlamına içini çekmeden, hiçbir anaya teşekkür etmeden, hangi anaya teşekkür edebilirdi ki? Dünyayı varlığından kurtardı. Angelo ise yükseltinin iç duvarına doğru savruldu ve 2M113'ün kapıları açılıncaya, Sandokan ile Hristiyan subay ona doğru koşuncaya dek orada kaldı. "Charlie 2, Charlie 2, yaralandın mı?" "Hayır." "Sapa sağlamsınız değil mi çavuş?" "Evet." "Çok talihlisiniz dostum. Ne anasının örekesi iş be. Ermişler korumuş seni. Amalcı kevgire dönmüş. Tam isabet almış. Ne yapacağız şimdi bunu?" "Kaldırmak gerek yüzbaşım. Adamlarımı çağırmamı ister misiniz?" "Hayır teğmen, ben kaldırtırım. Çocuklar gelin şu pisliği götürün buradan. Geldik komutanım. Bakın kimmiş. Ötekileri kışkırtan çocuk. Kalaşnikov'u omzunda daha. Alçağın itin tekiydi. Başımıza bela olmuştu. Tut da kaldıralım şunu. Artık kimseye zararı dokunamaz." "Kaldırayım demeyin. Üstünüz başınız kan olur. Ayaklarından tutup sürüyün. Nasıl olsa bir yeri acımaz artık bu anasının örekesinin." Ayaklarından tutup sürüklediler. Göğsündeki neredeyse bir santimetrelik deliği, 9 milimetrelik parabellumun açtığı deliği görmeden Nasır Bulvarı'nın köşesine götürdüler. Kalaşnikov'u RDG-8'leriyle birlikte burada bıraktılar. Sonra M113'e döndüler. Angelo tüylü miğferi aldı yerden. Jip'in koltuğunun altına sakladı ve Sandokan seslenerek iyi olup olmadığını sorduğunda sakin bir sesle karşılık verdi. İyiyim komutanım. Direksiyonun başına geçerken gerçekten de iyi olduğunu söylüyordu içinden. Ne yorgunluk, ne pişmanlık, ne de coşku, sevinç duyuyordu. Bunların yerine garip bir şaşkınlık ve rahatlık duyuyordu. Oyun niyetine atış poligonlarında ateş ederken, yalancı kalelere saldırırken, yaptıklarını gerçekten yapmanın nasıl da kolay olduğunu anlamanın şaşkınlığı içindeydi. Tek el ateş ederek hakkını kullanmış, akla uygun, haklı bir davranışı, düşünce olarak da ahlak açısından da doğru bir eylemi, dengeyi yeniden sağlayan, karışıklığı düzene sokan ve matematikte sistemi yeniden başlangıç aşamasına götürmek adını taşıyan işlemi yapmış olmanın rahatlığı içindeydi. Ateş ettiği sırada düşen merminin parçalarının sineğin vücudunu delik deşik etmiş olmasını önemsemiyordu. Çünkü attığı kurşun daha önce kalbe saplanmıştı. Onu ben öldürdüm, tek başıma öldürdüm diye övünebilirdi. Çünkü gerçek ölüm işaret parmağı tetiği boşalttığında değil, sineğin ateş etme diye yalvardığı o sona ermek bilmeyen dakika boyunca gerçekleşmişti. Doğruyu söylemek gerekirse biraz acımıştı ona. Sonra sinek o iğrenç öneriyi yapmış, vücudunu sunmuştu. Ben senden hoşlanmak, sen yakışıklı, sen beni düzmek. Duyguları etkilemesini bilen bir toplum bilimcinin, bir jüriyi bu küçük çocuğun katil olmadığına, insan topluluğunun bir kurbanı, kimseden iyi ile kötü arasındaki ayrımı öğrenmemiş, akıldan ve istemden yoksun bir parya, kısacası işlediği suçlardan sorumlu olmayan, en fazla birkaç yıl süreyle bir ıslah evine kapatılması gereken bir kurban olduğuna inandırması için uzun uzadıya dil dökmesi gerekmezdi. Ne var ki içiniz kan ağlarken kolay gerekçeleri, toplum bilimin çelişkili bağışlayıcılığını benimseyemezsiniz. Sorumluluğun akılla, eğitimle, varlıkla bağlantılı olduğunu savunanlar kimi kez bıkkınlık verirler insana. Barabbaların tümü de cennete mi giderler? Tümü de Tanrı'nın sağında mı otururlar? Kurban da olsa, pislik de olsa, parya da olsa, ağzı emmeçli sinek Ninet'i öldürmüştü. Zarar vermişti ona. Elinden bir şeyi almıştı. Acılara boğmuştu onu. Bu durumda hesaplaştık seninle maymuncuk Halit demek hakkına sahipti. Sen Ninet'i öldürdün, ben de seni. Feneri yine yakıp gösterge tablosunun üstüne koydu. M48 ateşinin azalmakta olduğunu, buna karşın amalcıların geri gelmediklerini gözlemledi büyük bir ilgisizlikle. Ceketinin sol cebini karıştırıp haç biçimi çapalı zinciri çıkarttı, yeşile çalan ışığa tuttu ve ürperdi. Çapanın ucuna altın hareli kahverengi uzun bir saç teli takılmıştı. Onun saçıydı. Sevip de yitirdiğimiz bir kişinin bir şeyini bulduğumuzda hüzünleniriz. Bir kalem, bir kitap, bir düğme, onun kokusunu yaymayı sürdüren bir eşya. Ama bir saç teli bulmak alt üst eder insanı. Onun yok olan vücudunun bir parçasını, yaşayan bir şey olmamış bir parçasını bulmak anlamına gelir. Tetiği çeken işaret parmağıyla yavaşça okşadı saçı. Yavaşça çapanın ucuna doladı saç telini. Takıyı mendiliyle sardıktan sonra cebine yerleştirdi ve içinden yükselen karşı koyulmaz bir istek gelip boğazını tıkadı. Karşı koyulmaz bir ağlama isteği. Ağlamak mı? Başka şeyler düşünmeye zorladı kendini. Matematik saçmalamalarını yazdığı not defterini çıkarttı. Noel gecesi Şatila'da şekerin 22'den dönmesini beklerken çözmeye başladığı problemin ilk bölümünü yazdığı sayfayı aradı. Birin sıfırdan büyük olduğu problemi. Hangi yoldan gitmişti? Evet, birin var olduğu, sıfırın var olduğu, bir ile sıfırın ayrı oldukları aksiyomundan yola çıkmıştı. Sonra üçlük yasasını uygulamış, A ve B değişkenlerinin üç varsayıma yol açtıklarını dikkate almıştı. A ile B eşit olabilirlerdi. A, B'den büyük olabilirdi. A, B'den küçük olabilirdi. Birin sıfırdan ayrı olduğu aksiyomu, A'nın B'ye eşit olduğu varsayımını geçersiz kıldığı için problemi bir mantık oyunuyla sürdürmeye karar vermişti. Varsayımlardan biri doğruysa öteki yanlıştı. Tam bu noktada Ninet'in batı kesimine gelmiş olabileceği düşüncesi aklına takılmıştı ve karşı koyulmaz isteği bastırmak için genzini temizledi, kalemi alıp yüksek sesle düşünmeye koyuldu. A'nın B'den küçük olduğu varsayımı, yani 1 küçüktür 0 yanlışsa A'nın B'den büyük olduğu, 1'in 0'dan büyük olduğu varsayımının doğru olduğu sonucunu veren değişkenli bir eşitsizlik kurarım. Sonra değişkenli eşitsizliğin her terimine eksi 1 ekleyerek 1 artı eksi 1, 0 artı eksi 1'den daha küçüktür eşitsizliğini elde ederim. Bundan sonra iki terimi de eksi 1 ile çarpar ve 0 çarpı eksi 1, eksi 1 çarpı eksi 1'den küçüktür eşitsizliğini elde ederim. Bir an duraksadı çünkü bu hesapların aynı doğrultuda ama yabancı bir düşünceyi de içerdiklerinin bilincine varmıştı. Görmesini engelleyen bir pusun etkisiyle gözlerini kırptıktan sonra çalışmasını sürdürdü. 0 çarpı eksi 1 eşit 0 olduğuna göre 0 eksi 1'in eksi 1 ile çarpımından küçüktür eşitsizliğini elde ederim. Şöyle 0 küçüktür eksi 1 çarpı eksi 1, öte yandan eksi 1 çarpı eksi 1 eşit 1 olduğuna göre son eşitsizliği 0 1'den küçüktür eşitsizliğine ulaşırım. Bu sonuç 1 küçüktür 0 eşitsizliğini dayandırdığım varsayımı doğrulayacak yerde yanlışlığını, uygulanamazlığını gösterir. Uygulanamazlığını göstererek karşıt varsayımın 1 büyüktür 0 doğru olduğunu kanıtlar ve böylece 1'in 0'dan bir şeyin hiçbir şeyden büyük olduğu gösterilmiş olur. 47. ayrımın sonu. Sayfa 534.